11. Gece. Yazan Uğur Özakıncı. Seslendiren Ali Gül. Bu öykü yazarın Can Yayınları'ndan çıkan Siyah kitabından alındı.
18 Ağustos sabahı arkadaşlarımla Alela Cele bir yardım konvoyu oluşturup depremin bir orak gibi ayakta kalan her şeyi biçip geçtiği yerlerde o an nelere gereksinim duyulursa her şeyden bir miktar toplayarak yola çıktık. Krizin merkezine ulaşıp getirdiğimiz yardım malzemelerini görevlilere teslim ederken çalışmalara da katılmak istediğimizi belirttik. Kriz merkezindeki yetkililer tarafından yardım malzemelerinin biriktirildiği bir depo haline getirilen okul bahçesinin düzenlenmesine, gelen yardımların sınıflandırılmasına katkıda bulunmak üzere görevlendirildik. Her geçen gün yardım konvoyları ve miktarları artıyordu. İlk günlerdeki küçük konvoylar yerini her ülkeden ve her kıtadan yola çıkmış uçaklar ve tırlara bırakıyordu. Askeri havaalanına inen uçakların sayısı ve büyüklüğü her gün biraz daha artıyordu. Son gelen tırın getirdiği yiyecek ve tıbbi malzeme kolilerini sınıflandırırken hava kararmaya yüz tutmuştu. Biraz soluklanmak ve bir sigara içmek için çöktüm. Birlikte yola çıktığımız ve karısından yeni ayrılmış bir arkadaşım da yanıma gelip çöktü. Ona arkadaşlar arasında sinek verdik. İncecik bir dal gibiydi. Üflesen yıkılacak gibi narin görünürdü. Ama bütün bunlara karşın müthiş çevik, güçlü ve dayanıklıydı. Çok hızlı hareket ederdi. Toplanıp içki içtiğimiz zamanlarda kendisi içmediği halde herkese içki dağıtmaktan büyük bir keyif alırdı. "Sigaran var mı?" dedi. Ona da bir tane uzatıp yaktım. "Artık maske takmak gerek," dedi. "Bu koku dayanılır gibi değil." Kafamı salladım. Sigaramın filtresini dudaklarımın arasında ezerken sinek birdenbire sarsıla sarsıla ve hıçkırıklarının arasında "Affedersin, affedersin!" diyerek ağlamaya başladı. Ona sarıldım. Bir süre bağıra bağıra, katıla katıla ağlamaya devam etti. Benimse sadece içim ağlıyordu. Yutkunup, "Biliyor musun?" dedi. "İnsan böyle ölümle yüzleşince hayatın anlamını daha iyi kavruyor." İçimi çekip, "Belki de anlamsızlığını," dedim. Bir süre sustuktan sonra, "Buraya geldiğimizden beri," dedi. "Karımla boşanmadan önceki buluşmamı düşünüyorum." Merakla, "Sen boşanmadan önce onunla buluştun mu?" diye sordum. Şaşırmıştım. Herkes karısıyla kavgalı olduklarını sanıyordu. "Evet," dedi. "Buluştuk. O istedi. Ertesi gün mahkememiz vardı. Anlaşmalı olduğumuz için hakim bizi 20 dakikada boşayacaktı. Aradı. Son kez birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul ettim. Tuhaftı. Sanki 7 senelik karımla değil de bir başkasıyla sevişiyor gibiydim." Gülümsedim. "İyi miydi bari?" diye sordum. "Süperdi," dedi. "Döndüğümüzde arayacağım." Yıkıntıların aralıklarından sızıp sokaklara, sokaklardan caddelere yayılan koku katlanılır gibi değildi. Devlet araçları hiç durmadan yıkıntıları ilaçlıyor, kimse maskesiz dolaşamıyordu. Öğle saatleriydi. Yemek dağıttığımız okul bahçesinin kapısından içeriye nefes nefese, çığlık çığlığa, telaş içinde dalan küçük bir kız çocuğu sineğe çarpıp, elindeki karabananın yere düşmesine ve bütün bir yemeğin ziyan olmasına neden oldu. Kız çocuğu, "Öğretmenim, öğretmenim!" diye bağıra bağıra, çaresizlik içinde yırtınırcasına bir oraya bir buraya koşturup duruyordu. Fırlayıp çocuğu kolundan yakaladım. "Ne oldu?" dedim. "Sakin ol." Çocuk dilini yutmuştu sanki. Zangır zangır titriyor, soluk soluğa bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ağzından anlaşılabilir tek kelime çıkmıyordu. Çocuk heyecan ve koşuşturmadan katılmak üzereydi. Şoktaydı. "Su getirin!" diye bağırıp çocuğu tokatladım. Ağzını açıp dilini bastırarak çektiğimde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Fal taşı gibi yeşil gözleriyle meraktan iyice kısılmış yeşil gözlerime bakıp "Annem yaşıyor amca!" dedi. "Annem yaşıyor amca, sesini duydum." Anında kızı kucağıma aldım. Sinekle birlikte çocuğun tarif ettiği yollardan, maskelerimizi çıkardığımız için burnumuzdan giren, ağzımızdan çamur olarak tükürdüğümüz toza toprağa, ekşi ve ağır kokuya aldırmadan kızgın güneşin altında dakikalarca umuda koştuk. Kız kucağında, "Duydum amca, duydum amca, annemin sesini duydum amca, annem yaşıyor amca, kurtaralım amca!" diye çırpınıyordu. Ve "İşte burası!" dediğinde gördüğümüz yıkıntı bizi de yıktı. Kesme şekerin ufalanması gibi ufalanmış ve resmen toz öbeği haline gelmiş bir yıkıntının önündeydik. Eğer deprem olmasaydı kızın gösterdiği o noktada bir zamanlar bir ev olduğuna kimse inanamazdı. Sinek ellerini dizlerine dayayıp başını iki yana sallayarak nefes nefese "imkansız" diye fısıldadı. "Burada bir canlı olamaz." Çocuğu usulca yere bıraktım. "Nereden duydun sesi?" dedim. "Göster bizi." Çocuk toz öbeğinin arka tarafına geçip işaret parmağıyla gösterdi. Gösterdiği tarafta sadece 40-50 santim uzunluğundaki yatık ve kırık bir beton kirişin ayakta tuttuğu iğreti bir aralık vardı. Sinek bir taş alıp yere vurarak cevap bekledi. Cevap yoktu. Sinek taşı tekrar yere vurarak cevap bekledi. Yine cevap yoktu. Çocuğun meraklı gözleri bir yıkıntının aralığına bir bize dönüyordu. Defalarca denedik. Cevap yoktu. Boğazım düğümlenmişti. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Dönmek üzere çocuğu yeniden kucağıma almaya çalışırken çocuk minicik ciğerlerinin bütün gücüyle annesine bağırdı. Sesinin yankısını belki dünya değil ama annesi duydu. Cevap olarak o 50 santim aralıktan duyduğum inleme, o ana kadar duyduğum en güzel şarkıydı. Çocuğu hemen sineğe emanet edip en yakınlardaki kurtarma ekibine ulaşmaya çalıştım. Kalbim bir makineli tüfek gibiydi. Kriz merkezine doğru gitmekte olan 3 turuncu giysili adamı yolda yakaladım. Nefes nefese durumu anlattım. Onlarla koşarak yıkıntıya geldiğimizde güneş batıya doğru eğilmeye başlamıştı. Turuncu giysililerden biri telsiziyle canlı ihtimali bildirdi ve acil yardım istedi. 15 dakika sonra yıkıntının başında 20'den fazla turuncu giysili adam vardı. Sinekle beraber çocuğu yıkıntının önünden uzaklaştırıp oyalamaya çalıştık. Sinek kulağıma eğilip "Sakın umutlandıracak bir şeyler söyleme ona," diye uyardı. Bir görevli megafonla sürekli olarak alanın sadece görevlilere bırakılmasını anons ediyordu. Çocuğu sineğe bırakıp turuncu giysilerin arasına daldım. Onlar da içeriden bir ses duyduklarını doğruladılar. Sevinçten avazım çıktığı kadar bağırmak istedim. Bir turuncu giysili, "Biliyor musun?" dedi. "Öyle berbat bir durum ki bu. Mesela şimdi şurada hep birlikte tepinsek, o gördüğün 50 santimlik beton kiriş sarsıntıdan devrilir ve hiçbir umut kalmaz." Şaşkınlık içinde, "İskambil'den yaptığımız evler gibi mi?" dedim. "Evet, aynen öyle," dedi. "Üflesen yıkılacak durumda. Çok zor ve riskli bir iş. Deneyeceğiz." Aradan tam 6 saat geçmişti. Yıkıntının üzerine çöken kör karanlığı zaten çok az bulunan jeneratörlerin ölgün ışığıyla aydınlatan turuncu giysililer, o 6 saati sadece 50 santimlik bir aralığa destek yapmaya çalışarak harcamışlardı. Çok dikkatli çalışıyorlar ve kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorlardı. Bir can tam anlamıyla pamuk ipliğine bağlıydı. Yıkıntının çevresine dolaşan meraklı kalabalık uzaklaştırılmıştı. 50 santimlik aralığın hemen sağında bir sahra sedyesi hazır bekliyordu. Çocuğa baktım. Sineğin kucağında uyuyakalmıştı. Yanlarına gittiğimde ay ışığı sineğin gözlerindeki ıslaklığı yansıttı. Omzuna vurdum. "Annesi yalnızmış," dedi. "Anladığım kadarıyla annesiyle babası ayrı yaşıyorlarmış. Deprem olduğunda kendisini camdan dışarı atmış. Kendisini dışarıya attığı ev de yıkılmış ama nedense o hemen annesinin evine koşmuş." Derin bir iç geçirip, "Biliyor musun," dedi, "hep bir kızım olsun istemiştim. Karım hamileydi ama çocuk benden değildi. Karım olacak orospuyu en yakın arkadaşımla kendi yatağımda görmemiş olmak için bir kolumu verirdim be şair." Sinek kucağındaki kız çocuğuna bir yakamoza bakar gibi bakıyordu. Gömleğimin cebinden sigara paketini çıkardım. Tek bir tane kalmıştı. Sigaranın, umudun, hayatın ve aşkın kara borsaya düştüğü bu günlerde tek bir sigara, son bir sigarayla aynı anlama geliyordu. Son bir sevinç gibi. Turuncu giysiler iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyorlardı. Yorulanın yerini bir başkası alıyor, sonra bir başkası alıyor, sonra bir başkası alıyordu. Onlardan birinin yanına gidip çöktüm. ''Nedir durum?'' dedim. ''Hala yaşıyor.'' dedi. ''Bizim aletlerimiz yaşamıyor diyene kadar da çalışacağız. Ama bu çok zor bir durum. O kadar pamuk ipliğine bağlı ki şu aralık. Anlatamam. Bir yere destek giriş koyarken öteki taraf çökebilir ve film kopabilir. İçeriye periyodik olarak oksijen pompalıyoruz. Eğer küçücük bir arşı sarsıntı olursa, El Fatiha.'' Dudaklarımı ısırdım. O kadar çok El Fatiha okundu ki burada, Tanrı bile bıkmıştır. Yeter artık, diyebildim. Konuştuğum turuncu giysilinin belindeki telsizden zaman zaman polis, zaman zaman havaalanı, zaman zaman da kurtarma ekiplerinin anonsları duyuluyordu. Son duyduğum anons, çok yakınlardaki askeri havaalanı kulesine aitti. Uzak ve zengin ülkelerden birinin yardım taşıyan dev bir kargo uçağı, 3-4 saat sonra alana inecekti. Bu anonsu duyduğumuzda, turuncu giysiliyle birbirimize bakıp gülümsedik. Sonra da donup kaldık. Aynı şeyi fark etmiştik. Turuncu giysili aceleyle ekip sorumlusuna koştu. Telaşlı el kol hareketleriyle ekip sorumlusuna anladığım şeyi anlatıyordu. Eğer yardım taşıyan o dev kargo uçağı o alana inerse, bu yıkıntının o 50 santimlik zayıf beton tutamağı asla o sarsıntıya direnemez, mutlaka çöker ve çocuğun yıkıntının altındaki annesi için umut kesin olarak biterdi. Uçağın tam üstümüze belirmesi ve yıkıntının çok yakınındaki askeri havaalanına inerken oluşturacağı rezonans yüzünden bir hayat ölümle öpüşebilirdi. Ekip sorumlusu telsizden dakikalarca havaalanıyla görüşüp durumu anlatarak uçağın rotasını değiştirtmeye, bu imkansızsa uçağın inişini erteletmeye çalıştı. Havaalanı ekip sorumlusunun isteklerini ısrarla reddediyordu. Uçağın inmesine sadece 3-4 saat kalmıştı. Bu kadar zamanda yıkıntının önce güçlendirilmesi gerekiyordu. Güçlendirme güvenliği sağlanmadan bir turuncu giysilinin yıkıntının içine girmesi iki canı birden risk etmek anlamına geliyordu. Ekip sorumlusu havaalanından umudu kesince hummalı bir çalışma başladı. Sineye durumu anlatırken bir başka turuncu giysili gelip çocuğu uyandırmamızı istedi. Riske gireceklerini, güçlendirme güvenliğini tam olarak sağlamadan da olsa içeriye birini salacaklarını, bu yüzden çocuğun evin planı hakkında bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Sinek çocuğu uyandırdı. Çocuk bir zamanlar oturma odasının, misafir odasının, yatak odasının nerede olduğunu tarif etti. Annesinin hep oturma odasındaki kanepede uyuduğunu anlattı. Ekip sorumlusu son kontrolleri yaptı. Bir turuncu giysili gönüllü oldu. Beline bağlanan ipler ve kancalarla yıkıntının aralığına yaklaştı. Başındaki kaskı iyice sıkıladı. 50 santimlik aralıktan giremeyeceğini anlayınca utanç içinde geri çekilirken ''Lanet olsun'' dedi. ''Bu göt kadar yerden ancak bir sinek girebilir.'' Sinekle birbirimize baktık. Çocuğu benim kucağıma bırakıp ekip sorumlusuna yaklaştı. Bir süre konuştular. Bir kaderin bir başka kaderle buluşmasının ilk sahnesini izliyordum. Sinek 50 santimlik bir aralıktan girebilecek kadar incecik bir adam olduğu için ilk kez gururlanıyordu. Sineğin başına önce sarı bir kask taktılar. Beline ipler ve kancalar bağladılar. Ekip sorumlusu sürekli olarak saatine bakıp acele ediyordu. Dev yardım uçağı inişe geçmeden bir şeyler yapmalıydılar. Sineğin omzuna elini koyup ''Hiçbir yere dokunmadan ilerleyeceksin.'' dedi. Tıpkı iskambil kağıtlarından yapılmış bir şatonun içinde ilerler gibi. Sadece bir kez dokunabilirsin ve yıkılır. Bunu sakın unutma. İlerleyemeyeceğini anlarsan geri dön. Sakın zorlama. Geri dönerken de aynı şekilde döneceksin. Hiçbir yere dokunmadan. Canlıya ulaştığında bu ipi canlının beline bağlayacaksın. Kendi bileğinle onun bileğini kavrayacaksın. Her şey hazır olduğunda kendi belindeki ipi çekiştirerek bize haber ver. Gerisi tamamen bize ait. Sinek sadece başını sallıyordu. Hazır olduğunda yanıma gelip çocuğa bir daha hiç unutamayacağım kadar derin bir sevgiyle baktı. Bir iç geçirip "Biliyor musun?" dedi. "Hep bir kızım olsun istemiştim be şair." Sonra bana dönüp "Bir yerlerden 3 tane sigara bul. Çıktığımda tellendiririz." dedi. Dönüp 1-2 adım attı. Birden durdu. Sonra arkasına bile bakmadan yıkıntının aralığına yürüdü. Bacaklarını yıkıntının 50 santimlik aralığına soktu. Kendisini tümüyle yıkıntının içine bırakabilmesi 2 saatten fazla bir zaman almıştı. Sineğin belinden başlayıp ekip sorumlusunun ellerine uzanan ipteki hareket sineğin milim milim de olsa ilerlediğini gösteriyordu. O dev kargo uçağının gecikmesi için herkes bildiği bütün duaları ediyordu. Tanyeri kızıl bir alaçaya dönmeye başlamıştı. Çocuk kucağımda uyukluyordu. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Güneş kızıllığını mora ve maviye, rüzgar esintisini ağıta, sinek karanlığını aydınlığa dönüştürürken, kentteki en az 10 bin depremzedeye yardım malzemesi taşıyan, o uzak ve zengin bir ülkeden kalkıp bu fakir ve umutsuz topraklara inmek için alçalan dev kargo uçağının ilk gürültüsünü ben duydum. Turuncu giysili ekip sorumlusuyla göz göze geldiğimizde dudaklarımı ısırıp kucağımdaki çocuğu sımsıkı sardım. Kimse sineğin girdiği yıkıntının aralığına bakamıyordu. Herkesin gözü gökyüzündeydi. O dev kargo uçağının motor sesi kulaklarımızı iyice oymaya başladığında bir ucu sineğin beline sarılı, bir ucunu turuncu giysili ekip sorumlusunun tuttuğu ip 3 kez gerildi. O dev kargo uçağının motor sesi 3 kez arttı. Ayaklarımızın altındaki toprak sabırsız kadınlar gibi 3 kez titredi. Herkes yıkıntının etrafında 3 kez döndü. Turuncu giysili ekip sorumlusu elindeki ipi bıraktı. O dev kargo uçağının motor sesi kulaklarımızın içini deşmeye, her yer ve her şey gibi beynimizi ve kalplerimizi de yıkmaya başladı. Kucağımdaki çocuğun kulaklarını avuçlarımla kapattım. Kentteki en az 10 bin depremzedeye yardım malzemesi taşıyan, o uzak ve zengin bir ülkeden kalkıp bu fakir ve umutsuz topraklara inmek için alçalan dev kargo uçağının gölgesi, bulutların arasından çıkıp üzerimizdeki güneşi tümüyle kapattığında, sineğin 50 santimlik aralığından girdiği yıkıntı çoktan yerle bir olmuştu. Yıkıntının arasından çıkıp vızıldayarak dolanan bir sinek, kucağımda sımsıkı sardığım çocuğun burnuna kondu.
Uğur Özakıncı'nın 11. Gece öyküsünü Ali Gül seslendirdi.